Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Fatma Çatak imzalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları, Nebevi Gerçeklik ve Sanal Kandırmaca başlıklı yazıyı sunacağız. Dünya modern bir cahiliye tüneline girdi. İlahi ve nebevi ikazlar gün gün belirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine sorulan kıyametin ne zaman kopacağına dair sorulara cevap vermedi. Bize kıyamet alametlerini bildirmeyi tercih etti. Çünkü insan bilmediği şeye hazırlık yapamaz. Hadis literatüründe fiten ve melahim olarak geçen kıyamet alametlerinin ahlaki, ferdi, içtimai ve fiili, kozmolojik alametler olarak ortaya çıkacağı biliniyor. Önce fertte, sonra toplumda vehn hali zuhur edecek, ardından dünya hayatı son bulacak. Vehn kelimesi, sözlükte gevşek olmak, zayıf, güçsüz olmak, gevşeklik göstermek, zaaf, zayıflık, çöküntü manalarına gelir. Seyban radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yakında milletler yemek yiyenlerin başkalarını çanaklarına, sofralarına davet ettikleri gibi size karşı savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Birisi, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır. Aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak, sizin gönlünüze de vehin atacak buyurdu. Yine bir adam, vehin nedir ya Resulallah diye sorunca, vehin dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir buyurdu. Seneler evvel Zincirli Kuyu Mezarlığı'nın taç kapısında yazan "Her canlı ölümü tadacaktır" ayeti bazı çevrelerin tüylerini ürpertip ülke gündemi olmuştu. Bugün Müslüman toplumlarda dünyevileşmeyle gelen ihtiras, lüks ve gösteriş merakı, mal ve evlat yarışı, bir gaye ve ideale topluca tutulamama hali bu vehn hastalığını gözler önüne seriyor. Ashab-ı kiramdan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yönelerek şöyle buyurdu. Ey muhacirler cemaati! 5 şey vardır ki onlarla müptela olduğunuzda ben sizin o şeylere erişmenizden Allah'a sığınırım. Onlar şunlardır. 1. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka aralarında veba salgını ve daha önceki milletlerde vuku bulamamış başka hastalıklar yayılır. 2. Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, bereketin kalkması, geçim sıkıntısı ve başlarındaki hükümdarların zulmüyle cezalandırılır. 3. Mallarının zekatını vermekten kaçınan her millet mutlaka yağmurdan mahrum bırakılır, kuraklıkla cezalandırılır. Hatta hayvanları olmasa onlara hiç yağmur yağdırılmaz. 4. Allah'ın ahdini, emirlerini ve Resulünün sünnetini terk eden her milletin başına mutlaka Allah kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve düşman o milletin elindekilerden bir kısmını alır. 5. İmamları Allah'ın kitabıyla amel etmeyip Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine geleni seçtikçe Allah onların hesabını kendi aralarında görür. Kıyametten evvel daha önce vuku bulmamış, hatta insanların aklından bile geçmeyen çok büyük hadiseler görüleceği malumdur. Günümüze baktığımızda bazı alametlerin aleni olarak zuhur ettiği görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin hızla hayatımıza girmesini kıyamet hadiseleri ışığında değerlendirdiğimizde, bilgisayar, akıllı telefon ve dijital cihazlardan bir düğmeye basınca bütün verilerin karşımıza çıkması şaşırtıcı olmasa gerek. Tezler, makaleler, hatta kütüphaneler bize bir tuş kadar yakın. Artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla insanların dijital dünyaya adaptasyonu hedefleniyor. artırılmış gerçeklik kişiye dijital kanallarda yarı gerçeklik hissi yaşatıyor. Sanal gerçeklik ise kurgu ortamlarda üç boyutlu teknolojiler kullanılarak kişiye birçok duyudan yaklaşarak ona gerçeklik hissi yaşatmayı hedefliyor. Sanal gerçekliğe alışmış, alıştırılmış beyinleri uzun vadede kontrol etmek, yönetmek ve yönlendirmek hiç de zor değildir. Sanal gerçekliğin ekipmanları içerisinde giyilebilir teknoloji ürünleri yer almaktadır. Gözlükler, kulaklıklar, akıllı saatler, vücut sensörleri. Tüm hayatı kayda geçmiş ve halen kaydedilmekte olan insan modern bir tutsağa dönüşmektedir. 5G teknolojisiyle entegre edilen sistem, insanlara dijital ve sanal ortamlar oluşturarak onların algı, duygu ve düşünce dünyalarına hakim olmayı hedeflemektedir. Teknolojiyi giyen ve kuşanan insan, manevi hayattan, manevi değerlerden ve ibadetten soğuyacak, bu alana karşı menfi bir tepki geliştirecektir. Bugün akıllı telefonlarıyla saatlerce vakit geçiren evlatlarımız ibadete ne kadar vakit ayırabilmektedir? Yahut dijital teknolojinin ağlarından kurtulup ibadete meyledebilmekte midir? Dijital faşizm, indigo, kristal çocuk üretme fikrinden bunu mu kastetmektedir? Bu nokta üzerinde de derin derin düşünmek gerekiyor. Teknoloji baronları yapay zeka sayesinde parmak izinden sonra yüz tanıma teknolojisi, otomasyonla hızlı ulaşım ağı ve teslimat, topladığı bilgilerin hepsiyle bütün dil ve kültür özelliklerinden damıtıp sunan otonom bir sistem kurmak istemektedirler. Bilhassa nüfus, sağlık, eğitim gibi alanlarda bizi tanıtan bütün bilgilerimiz bir data, veri havuzunda toplanır. Bunların hepsi hayat kolaylaştırıcı unsurlar gibi görünse de yazılım, veri geliştirme ve üretilen robotlarla yakın gelecekte bizi neler beklemektedir? Tanrı'yla ilişiğini kesmiş modern dünya, Tanrı'yı insan hayatından çıkarıp insanı merkeze alan ve dijital ölümsüzlük fikri üzerine kurulan bir sistem geliştirmeyi hedefliyor. Bunun için evvela fikri sahada doktrinler geliştirip bunları dünyaya ve bilhassa gençlere sunuyor. Batıda ateizm olan bu iddia Müslüman dünyaya yumuşatılarak deizm olarak takdim ediliyor. Aslında fikri planda hiç farkı olmayan iki iddia. İnsan DNA'sına yapılan müdahaleler, geçmişte ülkemizden ve bugün dünyanın çeşitli bölgelerinden başarılı devlet adamlarının kemik örneklerinin modern laboratuvarlara kaçırılması, DNA örneklerinin çıkarılması, Tanrı'ya ve ölüme meydan okuma çalışmalarının bir parçası değil de nedir? Dijital faşizm, kusursuz beden, sorumluluk duygusundan arındırılmış özgür insan, ölümsüzlük fikriyle aslında modern kölelik ve sömürü kültürü ortaya konuyor. Adına transhümanizm denilen yapı, Tanrı fikrinden ve insana bağlılık vadeden bütün alakalarından sıyırdığı bir nevi avatar insan oluşturma hareketidir. Bugün insanların kendi bedenine yönelmesi, estetik operasyonlar, karşı cinse benzeme ameliyatları, dövme, piercing gibi uygulamalar ve yaşlanma geciktirici müdahaleler, ölümsüzlük iksiri bulma çabaları planlı bir projenin farklı yüzleri ve parçalarıdır. Teknoloji baronları, bir yandan ileri teknoloji üretirken, bir yandan da hümanist sloganlarla yeni nesillere göz kırpmaktadır. Karbon salınımı, atmosferdeki kirliliğin artması, yeşil dünya ve eko girişimcilik gibi stratejiler bazı sektörlerden insan gücünü çekip robotik düzene geçilmenin de sinyallerini oluşturuyor. Bugün robotlar, dronlar, insansız uçaklar ve makineler bir insanın yapabileceği, yönetebileceği bütün fiilleri gerçekleştirebiliyor. Sinema sektörü, bilhassa bilim kurgu ve aksiyon filmleri bu düzene film üreterek katkıda bulunma çabasına hızla devam ediyor. Seneler evvel piyasaya sürülen bazı filmlerin sahneleri bugün tıpatıp gerçekleşiyor. Bu da sinema sektörünün yalnızca eğlence dünyasına hizmet etmediği, algı yönetimi de yaptığı tezini doğuruyor. Dünya hızla metaverse çağına giriyor. Bireyselleşmeyle insanlar yeme içme ve benzeri temel ihtiyaçlar dışında muhtaçlık, ülfet kurma, organize olma, birliktelik ruhu, dava insanı olma gibi insani ve ruhani, psikolojik özelliklerden arındırılmaya çalışılıyor. Bunun manası, Tanrı'ya rağmen, Tanrı'ya meydan okuma ve Tanrı fikrinin dahi olmadığı bir yeni dünya düzeni kurma olarak yorumlanıyor. Müslümanlara sirayet edecek vehn hastalığı bu minvalde okunduğu zaman hadis-i şerifteki derin manalar bir bir zuhur ediyor. Yapay zihinlere dünyayı sevdirme, kitleleri ölümden korkutma, gevşeklik ve zafiyet. Hadi bir de modern psikolojinin tanımıyla ifade edelim, tükenmişlik sendromu zerk ediliyor. Bütün bu meydan okumaların üzerinde bir meydan okuyan vardır. Bütün güçlerin üzerinde o güçlerin kaynağı bir azamet-i ilahiye vardır. Nemrud'u kör ve topal bir sivrisinekle yerle bir eden ilahi kudret, zamanın bütün tağutlarına şu ilahi ikazla seslenir. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ve selam. Değerli dinleyenler, Fatma Çatak imzalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları Nebevi Gerçeklik ve Sanal Kandırmaca başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de bu akşam. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Fatma Hale Sam'ın kaleme aldığı Kulun Kaderim Dediği başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız şimdi de. Allah yokmuş gibi davranmak da imtihan kapısı açıyor. Hanımın kendisi de namaz ehli, eşi de. Her ikisinin de manevi dersi, vazifesi var. Lakin adam eşine çok hakaret ediyor, çok küfrediyor, dövmüyor, dövmekten beter ediyor. Kadını o kadar çok rencide etmiş ki o da kocasına beddua ediyor. Bakıyor ki evlilikte sevgi, saygı, huzur, sükunet, merhamet olması lazım. Fakat bu evlilikte sadece nefret ve öfke var. Bir şeylerin ters gittiğini anlayıp ailesinin yanına gidiyor ve boşanmak istediğini söylüyor. Anne ve babası öyle sözler söylüyorlar ki korkunç bir imtihan kapısını hep birlikte açıyorlar. Nasıl mı? Şöyle. İki tane oğlum var. Babasız oğul büyütmek kolay mı? Yarın bu çocuklar serseri olurlar görürsün. Otur oturduğun yerde. Çocuklarının hatırına sabret. Aslında buna sabır denmez. Burada sabır olmaz. Kadın çaresizlikten tahammül ediyor. Erkek çocukları iki iken üç oluyor. Peki dedim, çocuklar nasıl? Efendi oldular mı? Ne gezer diyor. Büyük oğlum şu anda adam öldürmeye teşebbüsten hapiste. Küçük oğlum eroin kullanıyor. Ortanca da hiç uygun olmayan bir kızla kaçtı gitti. Ne yapar ne eder bilmiyorum. Netice çok acı. Sence neden böyle oldu? Hiç düşündün mü? Deyince şunlar dökülüyor ağzından. Biz Allah Teala'yı yok farz ettik. Babamız olmazsa evlatların serseri olacağını düşündük. Halbuki hepimiz çaresiz ve acizlikte. Nasıl oldu bu efendi olmayı babaya bağladık? Allah kulunu lütfuyla edeple eder, lütfuyla korur, sarar, sarmalar. Kötülüklerin içindeki kulunu Allah Teala alıp çıkarır. Biz sandık ki eşim olmazsa çocuklar serseri olur. Hem eşim çocuklarımın başındaydı hem de çocuklarım serseri oldu. Bir yuvada huzur, neşe, sevgi ve saygı olmazsa, Allah sevgisi, Allah yarattığı için onun kullarına hürmet olmazsa, çocukların o evden kaçmak için delik arayacağı muhakkakken, böyle durumda ve her durumda sadece Allah Teala'nın yardımına muhtaçken, onu yok farz etmek, bunu da aileyi güya korumak için yapmak, ne kadar acı verici. Kul nefsini bilirse Rabbini bilir. Rabbini bildiği zaman onun kudretinin sonsuzluğunu, rahmetinin, merhametinin bolluğunu görür ve çarem Allah der. Nefis kendisini nasıl bilirse Rabbini bilir. Nefis her ne kadar makam mevki sahibi olsa da aciz olduğunu, her ne kadar itibarı, çevresi, parası varsa da çaresiz olduğunu, etrafında kendisini seven, güya koruyan, her ne kadar çok kişi varsa da yalnız ve kimsesiz olduğunu, kendisine Rabbinin göndereceği her hayra muhtaç olup, kendisinin fakir olduğunu bilirse Rabbini bilir. Bunları tefekkür edip anlamayınca Rabbini bilemez. Böyle efendi çocuklar yetiştirmek için sadece babaya ihtiyaç olduğunu düşünür de, o babanın dahi Allah'a muhtaç olduğunu, o çocukların terbiyesi için Allah'ın yardımının mutlak elzem olduğunu akletmezse, kendisine imtihan kapısını açar. Allah yokmuş gibi kurulan her cümle, Allah'a ne kadar çok muhtaç olduğumuzu öğreten imtihanlar silsilesini karşımıza çıkaracaktır. Küçücük, basit bir cümle deyip geçmemek lazım. El-Alim, El-Habir, El-Basir, Es-Semi'u, El-Rakib, El-Kadir olan Allah nasıl görmezden gelinir, nasıl yok sayılır? Zayıf ve çaresiz olduğumuz için hicret edemedik diyenlere Allah Teala melekleri vasıtasıyla Allah'ın arzı geniş değil miydi diye sordurmuyor mu? Onlar da biz yeryüzünde zayıf kimselerdik derler. Melekler Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya derler. İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. Allah kuluna yardım edemez mi de kadın o cehennemin içinde? Allah kuluna rızık vermez mi de sığındın o kötü yürekli güya zengine? Allah kuluna yetmez mi de izin verdin seni insanlıktan çıkaran zalime? Hele söyle, kul zaten acizdir. Lakin Rabbi kuvvet ve kudret sahibidir. Kulunu fakirken zengin etme kudretine de sahiptir. O zaman bu yokluk edebiyatına itibar edilir mi? Kul yeter ki kulluk vazifesini yapsın, gücü nispetinde gayret etsin. Zengin kendiliğinden mi zengin oldu? Mevki sahibi kendiliğinden mi mevki sahibi oldu? Allah Teala elinden alıverirse verdiklerini, nasıl olacak da geri alabilecek aciz kul? Gözüyle görmediği, kulağıyla duymadığı, eleştirdiği insanın o anki yaşadığı acıları bilmediği halde acımasızca eleştirenler, yaftalayanlar, hele bir de buna o kişiye duydukları haset sebebiyle yapanlar, hasetleri yüzünden anayı evladından ayıranlar, bu yaptıklarını birebir yaşamayacaklar mı? Allah kuluna zerrece zulmetmez. Ya kul haddini bilmemiştir, gereksiz şımarmıştır ya da bizatihi gözüyle, kulağıyla hadiseyi görüp bilgi sahibi olmadan yargılamıştır. Bilgi sahibi olmadan taraf olmak, bunu da sırf karşısındaki kişiye duyduğu haset sebebiyle yapmak, ister beğen ister beğenme, Rahman'ın kullarını incitmek kula bedel ödetecektir. Başkasının kötülüğünü düşünen, bunun için tuzaklar kuran kimse, kurduğu tuzağa önce kendisi düşer. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz, ona faydadan çok zarar getirir. Firavun'un Musa'yı kendi kucağında büyütmesi, ilahi tuzağın en çarpıcı misallerindendir. Buraya kadar okuduklarınıza dikkat edersek, garip bir gerçekle karşılaşıyoruz. Yaşadığımız nice hadisenin sebebi olarak hep kaderi, yani Allah Teala'nın takdirini suçladık değil mi? Halbuki bir bakın, yaşadıklarımız kendi yapıp ettiklerimiz sebebiyleymiş. Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Kulun Kaderim dediği başlıklı yazının ikinci bölümünü aktardık. Son olarak Merve Güleç imzalı İslam'ın Güzide Hanımları Rabia Binti İsmail başlıklı yazıyı aktaracağız size. Yaşadığı dönemden itibaren Allah'a olan aşkı, Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti sebebiyle birçok kimseye örnek olan Rabia el-Adeviye, muhakkak ki İslam tarihinin en önemli hanım velilerindendir. onun gibi samimi duygularla Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilmeleri için pek çok kız bebeğe Rabia ismi verilmiştir. Şeyh İsmail de yeni doğan kızına bu niyetle Rabia ismini vermişti. Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Rabia binti İsmail de varlık içinde yetişecekti. Bunca varlık varken bitmez gönül darlığı diyen Yunus Emre'nin söylediği gibi gönül darlığı mı çekecekti yoksa varlığı verenin aşkından Rabia'yı sani yani ikinci Rabia mı olacaktı? Elhak, onu sadece Rabbimiz bilirdi. İsmin bereketinden midir, anne ve babasının fedakarlığından mıdır bilinmez, o her haliyle Rabia el-Adeviye'ye benzemekteydi. Rabia binti İsmail evlilik çağına geldiğinde babası Şeyh İsmail kızını eşraftan varlıklı kimselerle evlendirmek yerine ilim ve irfan bakımından göz bebeği olan biricik kızını manen daha ilerilere götürebilecek vasıflara sahip derviş gönüllü biriyle evlendirmek istiyor. Bunun için hem Rabbine dualar ediyor hem de adaylar konusunda seçici davranıyordu. Nitekim büyük ariflerden Ebu Süleyman Darani'nin talebelerinden Ahmet bin Ebul Havari'yi kızı için en uygun kişi olarak görmüş ve düğünlerini yapmıştır. Güzel niyetlerle kurulan bu yuva zaman içinde Şam'daki tasavvufi hayatın merkezi haline gelmiş ve kocası Şeyh Ahmet Efendi, asrının en önemli alimlerinden biri, kendisi de çağının Rabiası olmuştu. Benim gibilere dünyada oruçsuz gezmek yakışmaz diyerek, gündüzlerini oruçla, gecelerini de namaz kılarak, Kur'an okuyarak değerlendiriyor ve mümine hanımlara şöyle tavsiyede bulunuyordu. Kul Allah'a ibadet ederse, cebbar olan Allah da ona yaptığı hataları bilmeyi nasip eder. Böylelikle kul yanlış hareketlerini düzeltmeye başlar. Bu sebeple başkalarının ayıplarıyla uğraşmayı bırakıp siz de kendi hatalarınızı düzeltin ve hep ibadetle meşgul olun. Tefekkür, malum olduğu üzere Allah Teala'nın büyüklüğünü, kudretini, azametini düşünmek demektir. Allah'ın büyüklüğünü düşünen kişi aslında kendisinin ne kadar aciz ve zayıf olduğunu bilir. Cenab-ı Hakk'ın azametinin, büyüklüğünün düşünülmesi teşvik edilmiş ve böyle davrananlar övülmüştür. Tefekkür hakkında Ebu Derda radıyallahu anh de şöyle buyurmuştur. Bir saat tefekkür, 40 gecelik nafile ibadetten üstündür. Rabia binti İsmail'in de en önemli özelliklerinden biri, aleme ibret nazarıyla bakmak, tefekkür penceresini ardına kadar açarak her hadiseyi bu şekilde seyretmekti. Ezan okununca, kıyamet günü ilahi huzura yapılacak olan daveti hatırlıyorum derdi. Yoğun kar yağışının olduğu, herkesin ısınma derdine düştüğü bir zamanda havada uçuşan kar tanelerine uzun uzun bakmıştı. Etrafındakiler merakla neyi düşündüğünü sordular. O da yanındakilere ahirette amel defterlerinin uçarak gelişini, amel defterlerinin kullara dağıtılışını düşünüyorum demişti. Bir yaz gününde etrafındakiler sıcaktan çok şikayet etmişler, sohbetin bu minvalde devam edeceğini düşünmüşlerdi. Onlara kıyamet günü mahşer meydanındaki sıcaklık ve oradaki perişan halimiz hatırıma geliyor demişti. Rabia validemiz bütün varlığını kocası ve mürşidi olan Şeyh Ahmet bin Ebul Havari'nin ve dergahının hizmetine harcamıştı. Keşif ve keramet sahibiydi. Bir gün eşine, ''Bu tası benden uzaklaştırınız, ben onun üzerinde Emirül Müminin Harun öldü diye yazılmış görüyorum.'' demiştir. Şeyh Ahmet Hazretleri de o gün için, ''Baktılar ki Harun Reşit o gün vefat etmiş.'' dedi. İslam'ın güzide hanımlarından Rabia binti İsmail hanımın ruhu şad olsun. Rabbimiz mekanını cennet, makamını âli eylesin. Merve Güleç imzalı İslam'ın güzide hanımları Rabia binti İsmail başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Şemdem Dergisi'nin Ekim 2022 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.